Ayrım 35, Hastane, Arthur Hayley, sayfa 426. Salgının ikinci gününün sabahıydı. Doktor Pearson'ın tahmin ettiği gibi önceki akşam birkaç örnek gelmişti ama çoğunun laboratuvara ulaşması bir saat öncesine dayanıyordu. Üstü kapalı karton kutular içindeki örnekler patoloji laboratuvarının ortasındaki ana masaya sıralanmıştı. Her birinin üzerinde kime ait olduğu yazılıydı. Tahta iskemlesinde oturan Pearson masanın başında bunlara kimlik numaralarını ekliyor ve daha sonra sonuçların kaydedileceği kağıtları hazırlıyordu. Pearson işini bitirdiğinde ardında yan yana çalışan ve kültür kutularını hazırlayan David Coleman'la John Alexander'a geçiriyordu. Bannister yandaki başka bir masanın başına yerleşmiş, şimdilik laboratuvarın en yetkili kişisi olan McNeil'in gecikmesini imkansız bulduğu işleri yapıyordu. Laboratuvar leş gibi kokuyordu. David Coleman'ın dışında içerideki herkes sigara içiyordu. Pearson her kutunun kapağını açtığında purosundan koca koca duman bulutları üflüyordu. Kısa süre önce yaşlı adam Coleman'a da bir puro uzatmış, Coleman bunu yakmıştı. Ama puronun tadını leş kokulu hava kadar kötü bularak kısa süre sonra sönmeye terk etmişti. Bannister'ın can düşmanı olan çekirgeye benzer genç her yeni örneği getirmekten büyük bir mutluluk duyuyor ve içeri girer girmez de değişmez şekilde söyleyecek yeni bir söz buluyordu. İlk gelişte Bannister'a bakmış ve bunları gönderecek yeri bulmuşlar doğrusu demişti. Daha sonra da Coleman'a sizin için 6 yeni parfüm doktor diye seslenmişti. Şimdi de Pearson'ın önüne bir tepsi dolusu yeni kutu koyarken soruyordu. Süt ve şeker ister misiniz bayım? Pearson başını kaldırmadan homurdanmakla yetindi. John Alexander kendini yaptığı işe vermiş, düzenli bir şekilde çalışıyordu. Coleman'ın ilk rastlaşmalarında fark ettiği rahat hareketlerle bir karton kutu alıyor, kapağını açıp önüne bir Petri kutusu çekiyor ve tükenmez kalemle kapakta yazılı numarayı üzerine geçiriyordu. Sonra tahta saplı bir platin halkanın ucuna bunzen lambasıyla yakıyor ve bununla ufak bir parça alarak içinde tuzlu serum bulunan tüpe geçiriyordu. Aynı işi ikinci bir kere yapıyor, sonra yine platin halkayı kullanarak bu karışımdan bir tabakayı içinde kültür bulunan kutuya düzenli olarak yayıyordu. Etiketi yapıştırılan serum tüpü bir kutuya yerleştiriliyordu. İçinde kültür bulunan Petri kutusu da laboratuvarın öbür ucundaki bir etüve konuyordu. Ertesi sabaha kadar kalmak üzere. Ancak o zaman, çünkü aceleye getirilemeyecek bir gelişim söz konusuydu, gerektiğinde repikaja başvurulabilirdi. Dipnot belli bir ortama ekme. Bu gidip gelmelerin birinde Coleman'ı tam arkasında buldu. Bu itilimle Pearson'ın işitmemesine dikkat ederek alçak sesle ''Doktor, size bir şey söylemek istiyorum.'' dedi. ''Evet, nedir?'' Coleman bir Petri kutusunu etüve yerleştirdi ve kapağını kapadı. Biz sizin öğüdünüzü dinlemeye karar verdik. Tıp fakültesine yazılacağım. Çok sevindim dedi Coleman büyük bir içtenlikle. Sonucun çok iyi olacağından eminim. Nedir çok iyi olan? Pearson başını kaldırmış onlara bakıyordu. Coleman yerine döndü. Oturdu, yeni bir örnek aldı ve sakin sakin ''John bana tıp fakültesine yazılmaya karar verdiğini bildirdi.'' dedi. ''Bir süre önce kendisine bunu öğütlemiştim.'' ''Ya!'' Pearson John'a dikkat ve ilgiyle baktı. ''Nasıl yapacaksınız bu işi?'' ''Bir kere karım çalışabilecek. Hem sonra doktor ders saatleri dışında yapılacak laboratuvar işleri bulabileceğimi sanıyorum. Pek çok öğrenci böyle yapıyor. Kolay olmayacağını biliyorum ama bir denemeye değer.'' ''Anlıyorum.'' Pearson dumanı üfledi, sonra purosunu tabloya bıraktı. Bir şey diyecek gibi oldu, duraladı ve sonunda sordu. ''Karınız nasıl?'' ''Düzelecek doktor, teşekkür ederim.'' diye cevap verdi John titremeyen bir sesle. Bir sessizlik oldu, sonra Pearson ağır ağır konuştu. ''Bir şey olmasını isterdim, size söyleyebileceğim bir şey.'' Durdu. ''Ama sözlerin büyük bir işe yarayacağını sanmıyorum.'' Alexander'ın bakışları yaşlı adamınkilerle birleşti. ''Hayır, Doktor Pearson.'' dedi. ''Ben de sanmıyorum.'' Hastane odasında yalnız başına kalan Vivian, annesinin gidişinden beri kendisine bıraktığı romanı okumaya çalışıyor ama kafası sözcükleri almıyordu. İçini çekti ve kitabı bıraktı. O an Mike'dan birkaç gün kendisinden uzak kalmasını istememiş olmayı ne kadar hem de ne kadar çok isterdi. Onu arayıp aramamayı düşündü, gözleri telefona kaydı. Ararsa belki anında gelecekti. Düşünmek için birkaç gün ayrı kalmaları ne saçma bir fikirdi. Ne önemi vardı bunun? Eninde sonunda birbirlerini seviyorlardı, yeterli değil miydi bu? Arayacak mıydı onu? Eli havada duraladı. Ahizeyi kaldırmak üzereyken belirsiz bir hareket yaptı. İkinci gün olmuştu bile. Diğer üç günde çabucak geçecek. O zaman Mike kesinlikle her zaman için kendisinin olacaktı. Hastane doktorlarının dinlenme odasında yarım saat boş kalan Mike büyük deri koltuklardan birine bırakmıştı kendini. Vivian'ın kendisine yapmasını söylediği şeyi yapıyordu. Tek bacaklı bir kadınla yaşanacak hayatın nasıl olacağını düşünüyordu. Öğleden sonra başlıyordu. Hastanede ilk tifo vakalarının görülmesinden sonra geçen dördüncü günün öğleden sonrası. Şimdi hastane yöneticisinin odasında üç eyaletin yönetim kurulu başkanı Orden Brown, başhekim Kent O'Donnell, ciddi ve sessiz telefonda konuşan Harry Tomaselli'yi dinliyorlardı. "Evet," diyordu hastane yöneticisi. "Evet, anlıyorum." Bir an durdu, sonra devam etti. "Gerekli olursa hazırlanırız. Her şeyi de tamamlarız." "Evet, saat 5'te öyleyse. Hoşça kalın." Telefonu kapadı. "Ne haber?" dedi Orden Brown sabırsızlıkla. "Şehir Sağlık Kurulu bu akşama kadar mühlet verdi. O zamana kadar mikrobu taşıyan kişiyi bulamazsak mutfağı kapatmamız gerekecek." "İyi ama bunun ne demek olduğunu biliyorlar mı?" Orden Brown yerinden kalkmıştı. Sesi derin bir telaşı yansıtıyordu. "Bunun hastaneyi kapatmaktan farksız olduğunu bilmiyorlar mı? Dışarıdan ancak bir avuç hasta için yiyecek sağlayabileceğimi onlara söylediniz değil mi?" "Tabii söyledim. Ama bu bir şey değiştirmiyor. Bütün mesele sağlık kurulundakilerin şehirde salgın hastalık çıkmasından korkmaları." "Patolojik anatomiden yeni bir haber var mı?" diye sordu Orden Brown. "Hayır." O'Donnell başını salladı. "Hala çalışıyorlar. Yarım saat önce laboratuvara uğradım." "Anlamıyorum." O'Donnell yönetim kurulu başkanını hiç bu kadar telaşlı görmemişti. "Dört gün. Hastanenin içinde 10 tifo vakası, 4'ü hastalardan. Hala da kaynağını bulamadık." "Hiç kuşkusuz laboratuvarın işi çok zor," dedi O'Donnell. "Zaman kaybetmiyorlar üstelik." "Kimsenin kimseyi suçladığı yok," diye karşılık verdi Brown sertçe. "Hiç değilse bu konuda. Ama bir sonuç almamız gerekli." Joe Pearson yarın öğlene kadar bütün kültürleri bitireceklerini söyledi. Mikrobu taşıyan mutfakta çalışanlardan biri ise bunu o zaman kesinlikle anlayacaklar. O'Donnell Tomaselli diye sordu. "Sağlık kurulu üyelerini yarın öğleye kadar beklemeye razı edemez misiniz?" "Çalıştım ama başkan bu sabah tekrar geldi. Bize 4 günlük bir süre tanıdılar ve bunun azami olduğuna inanıyorlar. Saat 5'te tekrar gelecek. O zamana kadar sonuç alamazsak korkarım emirlerine baş eğmekten başka yapacak şeyimiz kalmıyor." "Bu arada teklifiniz nedir?" "Bizim servis mutfağı kapamak zorunda kalabileceğimizi düşünerek hazırlık yapmaya başladı." Felaket karşısında hepsinin yıkılmış, hepsinin şaşkın olduğu görülüyordu. Uzun bir sessizliğin ardından yönetici sordu. "Kent, saat 5'te sağlık kurulu temsilcileriyle görüşmemiz için buraya gelir misin?" "Evet," dedi O'Donnell acı acı. "Sanırım yerim burası. Burada bulunmam zorunlu." Laboratuvardaki gerilim ne kadar büyükse orada çalışan 3 adamın yorgunluğu da o denli büyüktü. Gözleri kıpkırmızı bitik bir haldeki Joe Pearson, hareketlerinin ağırlığıyla yorgunluğunu ortaya koyuyordu. 4 gün ve 3 gecedir hastaneden ayrılmamış, çalışma odasına sürüklediği yatakta pek seyrek olarak 1-2 saat yatıp dinlenebilmişti. 2 gündür tıraş olmamıştı, saçları dağınık ve giysileri bumburuşuktu. İkinci gün saatler boyu laboratuvara uğramamış, kimse nereye gittiğini anlayamamış, yöneticinin ve Kent O'Donnell'ın ısrarlı sorularına rağmen Coleman bunu öğrenememişti. Tekrar göründüğünde yokluğu hakkında bilgi vermeden işinin başına geçmişti, hala da çalışıyordu. ''Kaç tanesini yaptık?'' diye sordu. Coleman elindeki listeyi gözden geçirdi. ''89. Etüde 5 tane daha kalıyor. Bunları da yarın alacağız.'' Yaşlı adamdan daha iyi durumda olmasına rağmen Coleman da ihmalcilik belirtilerini taşıyordu. Öylesine büyük bir yorgunluk duyuyordu ki yaşlı doktor kadar dayanıp dayanamayacağını düşünmeye koyulmuştu. Onun tersine Coleman 3 gecede gece yarısından sonra çıkıp sabahın 6'da dönmek şartıyla evinde yatmıştı. Alexander'dan sadece bir kere o da birkaç dakika farkla gelmişti laboratuvara. Diğerlerinde genç adamı işinin başında ve salgın başlangıcından beri yaptığı gibi çok düzenli bir makine halinde, bütün hareketleri doğru, yerinde, ekonomik her kademede yapılan testin sonuçlarını güzel ve okunur bir yazıyla kaydeder halde bulmuştu. İlk birkaç talimattan sonra ona başka şey söylemenin gereği olmamıştı. Alexander gözle görülecek kadar yetenekli ve dikkatliydi. Doktor Pearson başlangıçta yaptığı işleri şöyle bir incelemiş, daha sonra tek başına çalışmaya devam etmişti. Şimdi Joe Pearson ona soruyordu. ''Nedir replikaj için bulduğunuz rakamlar?'' Notlarına bakan Alexander cevap verdi. İncelenen 89 Petri kutusundan 42'si kenara ayrıldı replikaj için. 280 tüp incelendi. Pearson kafasından hesapladı ve biraz da kendi kendine konuştu. ''Demek yarınkiler de dahil incelenecek 110 tüp daha kalıyor.'' David Coleman şu sıra Alexander'ın neler duyduğunu, biraz da acısından kurtulduğu için mi işine böylesine dört elle sarıldığını düşünüyordu. Çocuğunun ölümü 4 gün öncesinde kalmıştı. Başlangıçta genç teknisyeni bitkinleştiren şok ve üzüntü hiç olmasa görünürde hafiflemişti. Ama Coleman, Alexander'ın duygularını deniz yüzeyden pek uzak olmadığından şüpheleniyordu. Bunun da tıp fakültesine girmesinde önemli bir etken olduğunu hissediyordu. David'in bir daha dönmediği bir konuydu bu. Ama şimdiki kriz sona erince bu konuda genç adamla uzun bir konuşma yapmaya, kendi deneylerine dayanan uyarılarda bulunmaya, öğütler vermeye kararlıydı. Özellikle maddi yönden paralı bir işi bırakıp yeniden öğrenciliğe dönmenin kendisi için kolay olmayacağını söylerken doğruydu Alexander'ın görüşü. Ama Coleman'ın ona gösterebileceği birkaç faydalı yol, atlatabilmesini sağlayacağı birkaç tuzak vardı. Bu ekibin dördüncü kişisi Carl Bannister bir süre için yarışma dışı kalmıştı. Aşağı yukarı 3 gün ve neredeyse 3 gece çalışmış, tek başına laboratuvarın ertelenemeyecek işlerini bitirmiş, boş kaldığında da üçünün yardımına koşmuştu. Ama o sabah dili peltekleşmişti, yıkılmaya yakındı. Dolayısıyla da Coleman Pearson'a danışmadan onu evine yollamış ve Bannister itirazsız, minnetle dönmüştü geriye. Laboratuvara gelen örnekler üzerindeki hazırlık çalışması ara verilmeden devam etmişti. İkinci gün etüde yeterince kalan örnekler üzerinde çalışılmıştı. Doktor Pearson çalışmanın aralıksız devam edebilmesi için yeni bir iş bölümü yapmıştı. John Alexander da kendisi işin ikinci bölümünü üzerlerine aldılar. David Coleman da hala gelen örnekleri hazırlamaya devam etti. Petri kutuları etüvden çıkarıldığında önceki gün biraz gaytanın serpildiği pembemsi yüzlerinde nemli bakteri kümeleri fark ediliyordu. Aslında bu nemli bölgelerin her birinde milyonlarca bakteri vardı ve asıl önemli iş bunların zararsızlarını aranılandan ayırmaktı. Pembemsi bakteri bölgelerinin tifo ile ilgisi bulunmadığından hemen atılıyordu. Tifo bakterilerinin gizlenebileceği daha solgun bölgeler petri kutularından çıkarılıyor, şekerli ve besleyici bir ortamın hazırlandığı tüplere yerleştiriliyordu. Her kültür için her birinde değişik reaktif bulunan 10 tüp hazırlanmıştı. Bu reaktifler tekrar etüden geçtikten sonra eğer varsa salgına yol açan tifo basilinin bulunduğu örneği ortaya çıkaracaktı. Şimdi dördüncü gün, bütün örnekler alınmıştı. Şu ya da bu şekilde mutfakta görevli olanlardan ve incelenmeleri ertesi günde saatler boyu sürecekti. Çoğunun incelenmesi tamamlandığı halde şimdiye kadar hiçbiri laboratuvar görevlilerinin gece gündüz aradıkları tifo taşıyıcısını ortaya çıkaramamıştı. Şu sıra John'un sözünü ettiği 280 replikaj laboratuvarın çevresinde ve etüvin içindeki yerlere asılmıştı. Telefon çaldı, en yakın olan Pierce'ın açtı.
Evet dedi, sonra dinledi.
Hayır, henüz bir şey yok. Bir şey bulur bulmaz size haber vereceğiz tabii.
Telefonu kapadı. Birden kendini gösteren büyük yorgunluğa pes eden John Alexander, rapor kağıdına bir şey not ettikten sonra koltuklardan birine dimdik kas katı yuvarlandı. Bu ani hareketsizlikle rahatlayıp gözlerini kapadı. Yanından David Coleman'ın sesi yükseldi.
''Neden bir iki saat dinlenmiyorsunuz John? Yukarı çıkın, biraz karınızla vakit geçirin.''
Alexander doğrulup yerinden kalktı. Biraz daha uzanırsa uyuyacağını biliyordu. Bir seri daha yapacağım dedi. Sonra yukarı çıkarım herhalde. İnkübatörden bir dizi tüp aldı. Önüne yeni bir fiş çekti ve tahlil edeceği 10 tüpü sıralamaya koyuldu. Saate göz atınca bir günün daha geçtiğini gördü. 5'e 10 vardı. Kent O'Donnell telefonu kapadı. Pearson hala bir şey çıkmadığını söylüyor. Duvarları kayın ağacı kaplı yönetici odasında sessizlik iyice ağırlaştı. İki adam bu odanın dışında işlerin aksadığını ve yavaşladığını biliyorlardı. Öğleden sonra Harry Tomaselli'nin günler önce hazırladığı ve şimdi mutfağın kapatılması yüzünden gerekli hale gelen plan uygulanmaya başlamıştı. Ertesi sabah kahvaltıdan başlayarak rejimdeki 100 hasta için şehrin iki lokantası güçlerini birleştirip hazırlık yapacaklar ve hastaneden çıkamayacak durumdaki bu hastalara verilmek üzere teslim edeceklerdi. Geri kalanların büyük bir bölümü evlerine gönderilmişti. Taburcu edilemeyecek durumdaki diğerleri Burlington ve çevresindeki diğer hastanelere dağıtılmıştı. Bu hastanelerde 3 eyaletten gelecekler için tedbir alıyorlardı. Bütün bu işlerin gecenin büyük bölümünü alacağını bilen Harry Tomaselli, bir saat önce hazırlıklara başlama emrini vermişti. Her yandan telefonla istenen bir dizi can kurtaran ilk yardım kapısına birikmeye başlamıştı. Koğuşlarda özel odaların bulunduğu pavyonlarda hastalar ve hemşireler hızla çalışıyor, hastalar yataklarından sedyelere ya da tekerlekli sandalyelere aktarılıyor ve bu beklenmedik yolculuğa hazırlanıyorlardı. Düşünecek zamanı olanlar için hüzün verici ve kasvetli bir andı bu. 44 yıllık tarihinde 3 eyalet hastanesi ilk kez hastalarla yaralıları kapı dışarı ediyordu. Kapı hafifçe vuruldu ve Orden Brown yöneticinin odasına girdi. Aynı yerde toplanmalarının üzerinden geçen 4 saatte ne yapıldığını anlatan Harry Tomaselli'yi dinledi. Sonunda da yönetim kurulu başkanı sordu. Sağlık kurulu yetkilileri geldiler mi?
Henüz gelmediler ama neredeyse gelirler. Kendilerini bekliyoruz.
İsterseniz dedi Orden Brown, sizinle bekleyelim.
Bir süre uzayan sessizliğin ardından O'Donnell'a döndü.
Kent, bunun şimdilik önemi yok ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Eustace Swain sizi görmek istiyor. Bu işler bittikten sonra kendisine uğramanızı rica ediyor.
Bu istekteki küstahça yan birkaç saniye süreyle O'Donnell'ın soluğunu kesti. Eustace Swain'in kendisiyle konuşmak istemesinin nedeni açıktı. Her şeye rağmen herhalde kendisinin ve parasının ağırlığını ortaya koyarak Joe Pearson'ı görevi başında tutmaya çalışacaktı. Son günlerde bütün olup bitenlerden sonra böylesine bir körlük, böylesine bir bencillik inanılmaz geliyordu insana. O'Donnell içinde büyük bir öfkenin kabardığını hissetti ve şu sözlerle patladı.
''Eustace Swain'in ve yardımlarının canı cehenneme.''
Orden Brown buz gibi bir sesle,
''Yönetim kurulu üyelerimizin birinden söz ettiğinizi hatırlatabilir miyim?'' dedi. ''Aranızdaki anlaşmazlık ne olursa olsun, hiç değilse kendisinden kibarca söz etmek gerekir.''
O'Donnell gözleri alev saçarak Orden Brown'a döndü. ''Mükemmel.'' diyordu kendi kendine. ''Hesaplaşma zamanı geldiyse hadi.''
Hastane politikasıyla bitirdim işimi. Bir daha da dönmemek üzere. Tam o sıra yöneticinin masası üzerinde telefon çaldı.
Mr. Thomas Ellie dedi santralde görevli kızlardan biri. Sağlık kurulu yetkilileri geldi.
Saat 5:03 vardı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 437.